Ayrım 6. 47. Ertuğrul Özkök. Sayfa 77. Üzülmeyin, romantizm hiçbir yere kaçmıyor. Madrid'deki müzeye sırf o tabloyu seyretmek için gitmiştim. Dali'nin tablosunu. Nadide bir tek taş gibi geniş duvarın ortasında tek başına duruyordu. Paris'teki öğrencilik yıllarımdan beri gittiğim her yere taşımıştım o tablonun ilk reprodüksiyonunu. Pencereden dışarı bakan bir kadın tablosuydu. Kadının yüzünü göremiyordunuz çünkü Dali odanın içinden bakarak onu arkasından çizmişti. Üzerinde gövdesini saran bir elbise vardı. Atilla İlhan'ın şiirindeki "Kime baksam sensin" gibi hangi pencereye baksam mutlaka o kadını görürüm. Güzel bir kadın da değildi. Geniş kalçaları, dolgundan öte kiloları vardı. Bense elimde sihirli bir değnek, yüzünü bir kere bile görmediğim o kadını çok güzel, çok erotik hale dönüştürürüm. Pencere o yalnız kadına çok yakışıyordu. O yüzden benim için boş pencere yoktu. Her boş pencereyi mutlaka bir kadın doldurur. Yüzünü hiçbir zaman görmediğim, sadece vücut hatlarından, omuzlarından, kalçalarından, duruşundan tanıdığım bir kadın. Kendi yarattığım bir kadın. Akşam saatlerinde Moskova'da National Otelinin lobisinin geniş pencerelerinden dışarı bakıyorum. Kızıl Meydan, hayatımın en büyük ikonalarından biri olarak ışıl ışıl parlıyor. Arkadaki bazilikanın lollipop kıvamındaki renkleri, bir zamanların korkulu rüyası olan bu meydana tatlı bir Disneyland havası veriyor. Elimde, kaçıncısına geldiğimi unuttuğum bir vodka kadehi, 20 yıl geçmişe dalıyor. Kim bilir kaçıncı defa şahsi arkeolojimin kazılarına dönüyorum. Yıllar sanki her biri bir başka medeniyete ait katmanlar gibi tek tek önümden geçiyor. Moskova Nehri'nin kenarından başlayan Kutuzovski Caddesi'nin 7 numaralı binasından içeri giriyorum. Kapıda sanki hala aynı polis duruyor. Binanın 5. katına çıkıp karşıdaki kapıyı açıyorum. Bomboş bir apartman dairesine giriyorum. Karşıda küçük bir salon, yanında ondan da küçük bir oda var. İki Bulgar somya, birkaç sandalye, bir kahve ocağından oluşan ev eşyası buraya hüzünlü bir bekar evi havası veriyor. Ve hep pencereyi açıyorum. Moskova Nehri önümden akıyor. Üzerine benim hatıralarımdan oluşan bir gondol filosu da dolaşıyor. Sol tarafta Stalin Baroku diye alay edilen Ukrayna Oteli yükseliyor. Tepesindeki kulenin ucunda bulunan orak çekişleri amblem, Sovyet ihtişamının grotesk ispatı halinde göğü tırmalıyor. Kutuzovski'deki pencerede de yüzünü hep benden saklayan aynı kadını görüyorum. O benden yüzünü saklıyor, bense bıkmadan, usanmadan ona yeni bir yüz buluyorum. O hiçbir zaman bana ihanet etmiyor, ben de ona. 1987 yılı çok soğuk ve karlı geçmişti. Kariyerinin başında bir muhabirdim. Moskova'daki küçük evimin penceresinden ileriye bakıyordum. Kalinin Caddesi, onun ucunda Kremlin Sarayı'nın silüeti uzanıyordu. Sovyet rejimi yıkılmaya doğru gidiyordu. Ben de bu yıkılışa destek vermek ister gibi Sovyet istibdadının bir türlü yok edemediği bir Rus kadın şairi okuyordum. Anna Akhmatova elimden düşmüyordu. Bir sayfa okuyor, sonra pencereme bakıyordum. Dışarıya bakmak için değil, o kadını görmek için. Dali'nin kadını bir hayat öpücüğü gibi orada duruyordu. Gündüz Pasternak'ın mezarını ziyaret ediyor, gece bir bukalemun gibi Doktor Jivago'nun romantizmine dönüşüyordu. Tam karşımdaki orak çekiçli, grotesk istibdada karşı en güçlü muhalefetin romantizm olduğuna inanıyordu. Çarşamba gecesi National Otel'deki odamın penceresinden bakarken aynı romantizmin ince serinliğini hissettim. Yapayalnızdım ama Dali'nin sadık kadını yine penceremdeydi. Romantizm yine müthiş bir güçtü ama bu defa muhalif değil, boyun eğmiş, kabullenmiş bir güç. Aradan 20 yıl geçmiş. Kızıl Meydan değişmiş, ben büyümüşüm. Değişmeyen bir tek o var. Penceredeki kadın. Bütün hayatı boyunca evimin tek kadını olarak hep orada. Aynı pencerenin önünde beni beklemişti. Sadakatin ve aşkın bundan güzel ispatı olabilir mi? Sahne 2. Dante ile muhabbet. Şeytana uymanın en güzel halleri. Cehennemin üzüntüsü kavramını ilk defa okuduğum bir kitapta gördüm. Geoffrey Burton Russell'ın Lucifer adlı kitabında bu kavramın yer aldığı küçücük bir bölüm beni derin bilinçaltına bir seyahate çıkardı. Lucifer bir kelime şeytanı anlatır. Ama nedense benim hoşuma gider. İçimdeki görünmez kafeste, gönül kafesinde hadise çıkarmadan, sessiz bir şekilde oturan o küçük şeytan aklıma gelir. Kafes onun hudududur. Beni tatlı fırlamalıklara, hoş muzipliklere ve ters bakışlara tahrik eden o küçük Lucifer, kafesin parmaklıkları dışına hiç çıkamaz. Çünkü o parmaklıkların dışında kötülükler başlar. İçimdeki Lucifer'le aramdaki mukavede hudut ihlali yoktur. Benim küçük şeytanım ne bu parmaklıkların arasından dışarı çıkacak kadar küçük, ne de kafesini kıracak kadar büyüktür. Ne masum bir bebek, ne de serpilmiş ergin bir iblistir. İçimdeki Lucifer benim küçük şeytanımdır. Masum yanımın fırlama ikizi, müzik provokatörüdür. Ben ve gönül kafesindeki Lucifer biz siyamlı ikizleriz. Ne o bensiz ne de ben onsuz yapabiliriz. Ama ben bugün iri kıyım Lucifer'dan, kuyruklu iblisten söz etmek istiyorum. Yani kafesin dışında cehennemin üzüntüsünden geçen o kara şeytandan. Kitaptan öğrendiğime göre Hazreti İsa cehennemin üzüntüsünde 3 ayrı baskın yapmış. Biri ölüme, öteki cehenneme ve üçüncüsü de şeytana. Bu baskın sırasında Hazreti İsa ile İblis arasında müthiş bir savaş olmuş ve Hazreti İsa cehennemdeki adil insanları kurtarıp cennete götürmüş. Bu bölümü okurken kendi kendime düşündüm. Dünyada bundan daha güzel bir gerilla savaşı olabilir mi? Lucifer'ın iblis mevzilerine baskın yapmak, cehennemin kapılarını kırıp haksız bir kararla oraya konmuş adil insanları kurtararak hak ettikleri yere götürmek. Yani cennete. Sicili beyaz, adil ve masum insanların vaat edilmiş ülkesine. Kafesinden kaçmış iblisi sonsuza kadar zindanlara tıkmak. Ne kadar güzel bir ideal. Kulağa ne hoş gelen bir ülkü. Hazreti İsa iblisle 7 defa karşı karşıya gelmiş. İlkinde onu ebedi karanlığa atmış ama dikkat, sakın ola iblis hapiste diye kendinizi bırakmayın. Çünkü iblis hapisteymiş ama Tanrı'nın izniyle ruhları yok edip mahvetmeye çalışarak dünyada dolaşma özgürlüğüne sahipmiş. Yine kitaptan öğrendiğime göre Lucifer'ın elindeki en etkili silahı ayartmaymış. Yani ruh dediğimiz insan zırhının en zayıf bölgesi. O ok bir gün aniden zırhınızı delip geçebilir. Hazreti İsa mücadelesini böyle yaptı. Ya biz? Ya o içimizdeki küçük iblis? Onu ne yapacağız? Bizi ayartmasına nasıl mani olacağız? Gönül kafesimizin parmaklıklarını çok sağlam tutacağız. İçindeki Lucifer'ı fazla semirtmeyeceğiz. Onu ne öldürecek kadar az ne de semirecek kadar fazla besleyeceğiz. Boynundaki ip masum ayartmalar bahçesinde dolaşabileceği uzunlukta olacak. Bizi ayartacak, kışkırtacak, dolduruşa getirecek, tufaya getirecek ama hep uyanık olacağız. O evcil iblisin bir gün vahşetin çağrısına uyarak ani bir baskınla bizi cennetten kaçırıp cehenneme götürmesine izin vermemek için hep uyanık olacağız. Şeytanla mukavelenin optimal noktası budur. Ne bir santim gerisi, ne bir santim ötesi. Çünkü bir santim gerisinde kuru, kupkuru, renksiz bir hayat, bir santim ötesinde ise kötülükler ve cehennem var. Ve bütün bunlardan çıkarılacak Lucifer dersi, bir santim öncesinde şeytana uy, bir santim ötesinde uyma. Baştan çıkaran şeytanın aile sözlüğü. Biliyorum, aileyle dalga geçmek öyle pek hoş karşılanacak bir şey değildir. Bazıları bunun şakasına bile tahammül edemez. Ama ben de bir aile üyesi olduğum için bu riski göze alıp size eğlenceli bir adamı ve onun nevi şahsına münhasır çok özel aile sözünü anlatmak istiyorum. Dediğim gibi bunu bir eğlence olarak kabul edin, gülümseyip geçin. Önce sözün yazarı hakkında biraz bilgi vereyim. Cahil Meksikalılar bu sözlüğü yazan adama Old Gringo diyorlarmış. Aslına bakarsanız bu tuhaf adam hakkında fazla bir şey de bilmiyorlarmış. Panko Villa'nın peşine takılıp oradan oraya dolaşan çılgın ve yaşlı bir Amerikalı olduğu söyleniyormuş. Bu adamın adı Ambrose Bierce'ydi. 1842'de Ohio'da doğmuş, Amerikan İç Savaşı'nda kuzeylerin yanında savaştıktan sonra gazeteci olmuş. Bir arası oturup kendi kafasına göre bir sözlük hazırlamış. İlginç gördüğü kelimeleri almış, onlara kendine göre anlamlar vermiş. Bu kitabı baştan sona okudum. Aile ve kadınlar hakkındaki kelimeleri tek tek buldum. İşte size küçük bir şeytanın aile sözü. Aile, bir hanede yaşayan erkek, dişi, genç, hizmetçi, köpek, kedi, küçük kuş, hamam böceği, tahta kurusu ve pirelerden oluşan bireyler bölümü modern toplumun birimi. Gelin güzel bir mutluluk ihtimalini geride bırakan kadın. Ev, gidilecek son yer, sabaha kadar açık. Evlilik, bir kadının bir düzine isimden birine bekçilik etmesini sağlayan muhteşem sessizlik için dişil bir alet. Bir sahip, bir sahibe ve iki köleyi iki kişiye indirgeyen bir müessese durumu ya da hali. Baba, bizler henüz avlanarak yaşamayı öğrenmediğimiz dönemde varlığımızı devam ettirmemiz için doğa tarafından sağlanan geçim kaynaklarının levazım subayı ve komiseri. Benim notum, sözlükte anne maddesi yok. Ağız, erkekte ruhun kapısı, kadında kalbin çıkış noktası. Akraba, zengin ya da fakirliklerine göre ziyaret ettiğiniz veya ziyaret edildiğiniz insanlar. Bayan, kaba dilde kadın, Kaliforniya'nın aynı zamanda teğmen olan valisi ve devlet hapishanesi müdürü. Bir keresinde denetimi altında olan mahkum sayısı için 931 erkek ve 27 bayan tabirini kullanmıştı. Bekar, kadınların hala denedikleri bir adam. Duygusuz 6 haftalık evli. Düğün, birinin biri olmayı, diğerinin hiçbir şey olmayı ve hiçbir şeyin katlanabilir olmayı üstlendiği bir tören. Hanımefendi, beyefendi cinsinin dişi olanı. Bu kelime anlaşılmazdır. Zira hanımefendiler hiç de kendi kabahatleri olmadığı halde şimdilerde bayan olarak bilinmektedir. Hırdavat, kadınların vicdanı. İhanet etmek, güvenin bedelini ödemek. Sadakat, kendilerine ihanet edilmek üzere olanlara özgü bir erdem. Karısına çok düşkün olma, kişinin kendi karısına yönelmiş sapıkça bir düşkünlük. Mutluluk, başkalarının yaşadığı sıkıntıyı düşünmekten doğan, kabul edilebilir bir duygu. Okumuş kadın, kendi cazibesine kapılmayan, erkeklerden bilimi, sanatı ve güzel sanatları karikatürize ederek intikam alan kadın. Terk etmek, sizden kurtulma avantajını bahşetme. Ben şahsi ve keyfi lügatları çok severim. Her kelimeye istediğiniz her anlamı vererek kendinize ait muhteşem bir lügat yaratabilirsiniz. Siz yazarsınız, başkaları da okur. Ama dediğim gibi, ciddiye almadan, sadece gülümseyerek. Mezar taşınıza metres yazılsın. 1855 yılında Avustralya'nın Melbourne şehrindeki Kraliyet Tiyatrosu'nda herkesi şok eden bir olay yaşandı. Sahnede genç bir kadın dans ediyordu. Dansın ortasında eteklerini hafifçe yukarı çekti, sonra hızlandı ve eteğini başının üzerine kadar kaldırdı. İşte o an şehrin saygıdeğer insanlarının devam ettiği tiyatrodakiler donup kaldı. Kadının içinde kilot yoktu. Dansın adı örümcek dansıydı. Aynı günlerde kader örümceği onun ağlarını örüyordu. Mezar taşınıza metres yazısını. Kadınsınız, 40'lı yaşlarınıza gelmişsiniz, kendinizi en iyi yaşınızda hissediyorsunuz. Ölüm daha çok uzaklarda. Yani aklınıza şöyle bir cümlenin gelmesi için bir neden yok. Öldüğümde mezar taşıma metres yazın. Ağzımızdan yel alsın, konu meclisimiz dışına. Söz mesele sadece hikayede kalacak. Size böyle bir kadını anlatacağım. Greenwood mezarlığında yatan kadının hikayesi. New York'un Greenwood mezarlığı ünlü sakinleriyle tanır. Mesela Amerikan Cumhurbaşkanı Roosevelt'in karısı, annesi, babası orada yatar. Telgraf alfabesi Morse'u bulan Samuel F.B. Morse, ünlü orkestra yönetmeni ve besteci Leonard Bernstein, dünyanın en meşhur piyanolarını üreten Steinway'in ikinci kuşak sahibi William Steinway orada yatar. İşte o mezarlıkta yatan bir kadın var ki, hayatı çok ilginç. Adı Maria Dolores Eliza Rosanna Gilbert. 1821'de İrlanda'da doğmuş. Babası İrlandalı, annesi Koreol. Batı Hint adalarında doğmuş bir kadın. Çocukluğu İngiltere ve Hindistan'da geçiyor. 16 yaşındayken bir subayla kaçıp evlendi. Ancak 5 yıllık evlilikleri sırasında başka erkeklerle de ilişkisi olunca kocası boşanıyor. O andan itibaren hayatına yeni bir dönem açılıyor. Baviera kralının metresi Lola Montes. Önce kendine bir isim buluyor. Lola Montes. Sonra ver elini Londra. Orada kendini İspanyol bir dansöz olarak tanıtıyor. Yıl 1843 ve Londra uzun süre konuşacağı bu kadını bu dansıyla keşfediyor. Kendisinden sadece güzelliği, hafif meşrefliği ve cazibesi de değil, büyük aşklar yaşayacağı üç erkekle de söz ettirecektir. Önce dönemin büyük piyanisti ve bestecisi Franz Liszt ile tanışacaktır. Liszt ona dönemin ünlü yazarı George Sand ile tanıştığında bambaşka bir dünyaya girecektir. Ama asıl aşkı Alexander Henry Dujier isimli bir gazeteciyle yaşayacaktır. Dujier O yıl bir erkekle düelloya girecek ve ölecektir. Bir ihtimal düellonun nedeni Lola Montes'tir. Dönemin kaynaklarına göre Lola Montes düelloda hayatını kaybeden sevgiliyi çabuk unutur. 1846'da Münih'e yaptığı bir yolculuk sırasında dönemin Bavyera kralı 1. Ludwig ile tanışır. Kısa sürede onun metresi olur. Bir anda bütün Bavyera bu kadını konuşmaya başlar. Krala birçok liberal reformu yaptırır. Ama halk bu ahlaksız kadından nefret etmektedir. 1848'de kral devrimci bir hareketin de zorlamasıyla tahtını bırakmak zorunda kalır. Tahtsız bir kral Lola Montes için hiçbir şey ifade etmez. Avrupa'yı terk eder. Önce Asya, sonra Avrupa ve sonunda Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşir. Evlenir, ayrılır, metres olur, ayrılır. Sıra yeni kıta Avustralya'yı keşfetmeye gelmiştir. Keşfeder, fetheder. O malum örümcek dansından sonra orada da kıskanç ve ahlak timsali kadınların tepkisini çeker. O danstan 5 yıl sonra bir kaza geçirir ve kısmi felç olur. Örümcek dansının laneti devam etmektedir. Daha felçten kurtulmadan bu defa zatürreye geçirir. Bunun sonu olur. Öldüğünde henüz 40 yaşını doldurmamıştı. Yıl 1861'dir ve Lola Montes öldüğünde henüz 40 yaşını doldurmamıştır. O bir skandal kraliçesiydi. Michael Foucault'un namus timsali imparatorluk diye iğnelediği Victoria döneminde yerleşik ahlaka nanik yapan bir kadın. Namus timsali erkeklerin ve kadınların mahrem dünyalarında ne kadar ahlaksız ve ikiyüzlü olduklarını yüzlerine vurduğu için hep nefret objesiydi. Örümcek dansı onun bu ikiyüzlülükten aldığı intikamdı. Lola Montes bugün Brooklyn'deki Greenwood mezarlığında yatıyor. İnternette Wikipedia ansiklopedisinin Greenwood'un ünlüleri bölümüne girerseniz onun adının yanında şunu yazdığını göreceksiniz. Artist ve saygıdeğer bazı insanların metresi. Bir skandallar kraliçesinin mezar taşına yazılacak daha güzel bir ifade bulunabilir mi? Güzel kadının yüzü, göğsü, kalçası, bacakları nasıldır? Lola Montes ölümünden 3 yıl önce Amerika'da Güzellik Sanatı isimli bir kitap yayınladı. 3 ay önce Paris'te bu kitabın Fransızca baskısını buldum. 1858'de New York'ta yayınlandığını 3 hafta içinde 60 bin adet satılmış. O dönem için inanılmaz bir rakam. Kitap kadınlara vücut bakımı için tavsiyeler ve bazı formüller anlatıyor. Ancak giriş kısmında bir bölüm var ki çok ilginç. Güzellik nedir adını taşıyan bu bölümde Lola Montes kadın güzelliğini şöyle anlatıyor. Baş yuvarlak olmalı, büyükten ziyade küçük baş güzeldir. Alın beyaz, düz ve parlak olmalı, ne çok düz ne çok çıkıntılı olmalı. Saçlar siyah, kahverengi veya açık kestane rengi olmalı, gür ve hafif bukleli olmalı. Gözler siyah, kestane veya mavi, canlı, parlak ve büyük olmalı. Kirpikler birbirine yapışık olmamalı, hafif kıvrık, ortası kalın, uçları ince olmalı. Yanaklar büyük olmamalı, hafif bir yuvarlaklık iyidir, hafif kırmızıyla karışık beyaz renkte olmalı. Kulaklar küçük ve kıvrımlı olmalı, pembemsi bir kıvrımsızlık iyidir. Burun yüzü iki eşit bölgeye ayıracak şekilde ve orta büyüklükte olmalı. Ağız ve dudaklar, ağız küçük olmalı. Dudaklar eşit kalınlıkta olmamalı. Ona göre güzel bir ağız henüz açılmamış bir güle benzer. Omuzlar beyaz olmalı. Erkeğinkinden daha yumuşak ve yuvarlak biçimde açılmalı. Kollar beyaz, yuvarlak, kapalı ve parlak olmalı. Eller bileğe çok yumuşak ve kendini hissettirmeden birleşmeli. Parmaklar uzun ve hassas olmalı. Göğüs beyaz ve çekici olmalı. Ne çok büyük ne çok küçük olmalı. İki meme eşit büyüklükte ve yuvarlaklıkta olmalı. Dik durmalı ve hafif şekilde birbirinden ayrılmalı. Kalçalar omuzlardan daha geniş olmalı ve yuvarlak biçimde aşağı inmeli. Diz tek boğumlu ve yuvarlak olmalı. Bacaklar düz, yuvarlak ve dolgun olmalı. Topuklar ince olmalı. 6. ayrımın sonu, sayfa 93.